Ayrım 22.
Gençsin. Gençliğini sürmeden çabuk evlenen hep gözü dışarıda olur. Evlendikleri kadın akıllıysa anlar, hoş görür kocasının ufak tefek kaçamaklarını. Yeter ki o kaçamaklar, hevesler evine kadar sokulmasın, yakınlarına gelmesin. Yakınlarında konuşanların sözleri, gülüşmeleri gururunu kırmasın. Bunu aklında tut, unutma. Kısa bir süre sustular. Zülfikar karşılık vermedi. O güne gelinceye kadar tek yalan söylememişti annesine. Konuşacak olursa yine söylemeyeceğini biliyordu. Saliha Hanım ayrımındaydı oğlunun karşılık vermekte zorluk çektiğinin. Karşılık verme bana. Söylemeyecektim ama şu kadarını söylersem haberin olur, ona göre davranırsın diye düşündüm. Ben ikidir nereye gittiğini, gittiğin yerde kimin evinde kaldığını biliyorum. Nedeni sevdaysa şunu bil ki gizli kalmaz. Yakında benim gibi başkaları da duyar, öğrenir. Sonunda karının kulağına gidecek olursa hem çok üzülür hem de çok kırılır. Zülfikar yavaşça sevda değil dedi. Yalan söylemediğine inanıyordu. Saliha Hanım kısa bir süre düşündükten sonra konuştu. Yakup Ağa'nın birbirinden güzel iki kızı var. Hangisi? İkisi de birbirinden talihsiz. Boş yere günahlarına giriyorsun. Kötüydü Bilisli'ye gittiğinin duyulması. Tutuklamalar Bilisli'ye kadar uzanırsa Cemile ile Zehra'nın evleri erkeksiz kalabilirdi. Kim uyduruyor bu yalanları? Saliha Hanım oğlunun nasıl tasalandığını yüz çizgilerinden gördü, anladı. Keşke sormasaydım dedi. İçine doğan tehlikelerden korkmuş, ürkmüştü. Analık sezgileriyle çok çabuk anladı oğlunun Bilisli'ye gittiğinin duyulmasının istemediğini. Bilirim dedi. Çekemeyenlerin çoktur. Dediğin gibi uydurmuşlardır arkandan. Sen yine de tedbirli ol. Her önüne çıkana güvenme diyerek kapattı konuyu. O sırada Emine Hanım'ın evin duldasını döndüğünü, gülümseyerek kendilerine doğru geldiğini gördüler. Yaklaştı. Burada mıydınız dedi. Ben de boş yere evin içinde ön taraflarda aradım sizi. Zülfikar Bey'in yanına oturdu. Temmuz başında, daha sonra Ağustos başında gidişlerinde sabahları erkenden yola çıktı Zülfikar Bey. Harman zamanıydı. Yakup Ağa'yı değirmeninde buldu. Götürebildiği ufak tefek hediyelerini bıraktı, eşinin kızlarının hatırlarını sordu. Bilistelilere görünmek istemediğini söyleyerek aynı gün Goriçka'ya döndü. Son gelişinde Yakup Ağa ile yatsı namazı okunduktan sonra ayrıldılar değirmenden. Zülfikar Bey atını yedeğine aldı. Yan yana yürüyerek eve döndüler. Mısır harmanlarının kaldırdığı günlerdi. Çoğun Bilisteliler harmanlarını bekliyorlardı. Bilistede kalan 3-5 ailenin evlerinde lambalar sönmüştü. Şaban'ın getirdiği haberden sonra Yakup Ağa'nın değirmenine gidişinden Zülfikar Bey ile birlikte eve dönüşlerine kadar geçen süre bir saati ancak 10 dakika bile geçmiş olsa Cemile'ye çok uzun gelmişti. Zülfikar Bey'in sofrası hazırdı. Çok sevdiğini bildikleri çok soğanlı, domatesli, biberli piliç yahnisi ocağın kıyısında küle gömülü bekliyordu. Yakup Ağa sofraya oturmalarından önce bir ara mutfağa geçti. Karısına, kızlarına Zülfikar Bey'in belki de evlerine bu son gelişi olduğunu söyledi. Fransızlarla Yunanlar Balkan Savaşı'ndan geriye eli kolu sağlam ne kadar genç kalmışsa topluyorlardı. Zülfikar Bey'i de mimlemişlerdi. Söylediklerinin tümü Yakup Ağa'nın yorumuydu. Zülfikar Bey'in sadece haberleşme örgütünün dağıldığını, haber vermesini bir daha görüşemeyeceklerine kadar geliştiren Yakup Ağa'ydı. Haziran başından beri Zülfikar Bey'i göremeyen Cemile ne yaptığını bilmez duruma getirdi bu sözler. Babası henüz annesiyle konuşurken salata tabağını aldı, mutfaktan sıyrıldı, selamlıkta yalnız kalan Zülfikar Bey'e ulaştı. "Bu son gelişinmiş," dedi. Rengi uçmuş, yüreği çarpıyordu. Zülfikar Bey hiç beklemiyordu bu karşılamayı. Aklından geçenleri anlamak için Cemile'ye takılmıştı kalmıştı bakışları. Belki de. Fransızlar seni ararmış. Daha bana gelmedi sıra. Annesiyle Zehra'nın takunya sesleri yaklaşıyordu. Cemile sofraya doğru eğildi, salatayı bıraktı. Kapını kapama, beni bekle bu gece. Yemek uzun sürmedi. Konukları yorgundu, sabah erken yola çıkacaktı. Cemile annesi Zehra ile birlikte sofrayı kaldırdı. Az sonra herkes yataklarındaydı. Evin doğu yönünde kalan haremlikte üst katta iki odası vardı. Birinde Cemile ile Zehra, öbüründe Yakup Ağa ile karısı yatarlardı. İki odanın önündeki sofadan geniş bir hayata çıkılır, hayatın öbür ucundan selamlığa geçilirdi. Selamlık bölümünde daha küçük bir sofayla büyük bir yatak odası vardı konuklar için. Cemile yatağında bir süre sırtüstü gözleri açık uzanmış kaldı. Öylesine istekle yanıyordu ki her yanı. Bitişikteki odada babasının horultuları duyulmaya başlayıncaya kadar bağırmamak için zor tuttu kendini. Bir iki kez sesini bastırmaya çalışarak inledi. Babasının horultuları bir iki dakika içinde koyulaştı. Zehra'nın uyumadığını bile bile yatağından sıyrıldı. Ah dedi, dayanamayacağım, dayanamayacağım. Zehra, neyin var diye fısıldadı. Yanıyor gibiyim. Kapıya doğru yürüdü. Nereye? Ses etme. Zülfikar Bey'e mi? Cemile döndü, kardeşinin yatağına yaklaştı. Kendimi kuyuya atmaya. Eğildi, Zehra'yı öptü. Acı, dua et bana. Zehra hafif bir öpücükle karşılık verdi ablasına. Allah yardımcın olsun. Sofayı, hayatı ayak parmakları ucunda geçti. Kanatlanmış gibiydi. Zülfikar Bey'in oda kapısını usulca açtı, içeriye süzüldü. Zülfikar Bey yatağının içinde sırtını duvara vermiş sigara içiyordu, sigarasını söndürdü. Cemile'nin yatağı bulması için bir kibrit çaktı, yorganını araladı. Cemile çabuk adımlarla geldi, kendini yatağa attı, kollarını boynuna dolayarak Zülfikar Bey'in yanına uzandı. Tek söz etmeleri gerekmezdi. Öpüşerek kilitlendi ağızları. Çocukluklarındaki o sabah olduğu gibi daha sıkı kenetlendiler. Öyle ki küçük bir kara karınca bile girecek olsa aralarına sağ çıkmaz ezilir kalırdı. Tek söz etmeden sevişerek birbirlerine söylediklerini yazıya dökecek olsalar koca bir kitap yazmaları gerekirdi. Fısıldaşmalar, tatlı okşamalarla kendilerinden geçerek soluk soluğa uzadı sevişmeleri. Neden sonra dışarıdan gelen köpek havlamaları, çakal ulumaları, göldeki kurbağaların seslerinin ayrımına vararak kendilerine geldiler. Sabahın yakın olduğunu hatırladılar. Cemile, "Niye almadın beni?" dedi. "Evlenmeye niyetim yoktu." "Evlendin ama evlendirdiler." Her sözden sonra araya giren kısa susuşlarla sürüyordu konuşmaları. "Karını tanıdım, Görce'de bir düğünde gördüm. Hanım kız, öyledir. Seviyor musun? İyi geçiniyoruz. Sevmiyor musun? Senin gibi değil. Anladım, ben de kocamla öyleydim." Bu kez daha uzun bir susuştan sonra ekledi. "Seninle aramızda söz kesilmiş sanırdım kendimi. Hep gelip beni aramanı, istemeni bekledim. Senin evlendiğini duyuncaya kadar geri çevirdim çıkan kısmetlerimi. Kabahat benim değil yaşadığımız günlerin. Değişti mi? Neyi soruyorsun? Evlenmedik diye yaşadığımız günler değişti mi? Değişmedi. Başka dertlere sürdü bizi. Kendimizi düşünemez olduk." Cemile sustu, gözleri yaşarmıştı. Daha uzun tutamadı kendini. Zülfikar Bey'in göğsüne dayadı başını, sokuldu, hıçkırarak ağlamaya başladı. Zülfikar hafif hafif saçlarını okşuyordu. "Söylesem neye yarar? Söyle. Ben de hep seni düşündüm, hiç unutmadım." Aldanmadığına inanması için bu sözler yetti Cemile'ye. "Doğru mu söylüyorsun, inanayım mı? Yalana benziyor mu?" Gözleri yaşlı, hıçkırarak başladığı bu kısa konuşmasının sonunda başı dönecek kadar mutluydu Cemile. "Benzemiyor." Kollarını boynuna doladı Zülfikar Bey'in. "Hadi öp beni, sev. İlk öptüğün günlerdeki gibi durmadan öp. Daha çok, daha çok sev." Zülfikar Bey'i beklemeden sarıldı, dudaklarını dudaklarıyla birleştirdi. İlk horozlar öterken ayrıldılar. Zülfikar Bey'in kollarından çıkarken Cemile'nin son sözleri "Kolla kendini" oldu. "Ne zaman aklına gelirsem bil ki seni beklerim." İkinci bölümün sonu. Üçüncü bölüm. Biliste köyünü ağaçlarından bülbül sesleri gelirken geride bıraktı. Göl kıyısında yetişen sazlıklarla kara yakasındaki mısır tarlaları, elma erik bahçeleri arasından geçerek toprak yol henüz insansızdı. Çabuk adımlarla hızlı bir yürüyüş tutturdu atı. Arada yaklaşan atının solumalarından, ürken bir kurbağanın suya atlayışından başka ses duymadan yol aldı bir süre. Güneşin doğmasına yakın mısır tarlalarında geceleyen ekicilerin ateş yakan kadınları, beygirlerinin suyunu yemini veren erkekleri görünmeye başladı çardaklarının yakınlarında. Tan yerinin kızıllığı vuran gölün suları uykusunda terledi, terleyecek bir çocuğun yanakları gibi aldı. Işıdıkça ağaran dağlar bayırlar, ormanlarının yeşilleri, kayalıklarının leylak renkleriyle baş aşağı gelerek yansıdı sularda. Zülfikar Bey göldeki yansımasıyla biri suların altında ters dönmüş, öbürü yeryüzünde dikine iki ayrı dünyada göründü. Gün dağların çizgisini aşarak yükseldikçe gölün yüzeyinde batıya doğru uzayan gölgeler kısaldı, sulara vuran yansımalar soldu, silindi. Zülfikar Bey yeryüzündeki görüntüsüne döndü, bu ıssız dağlar göller aleminde tek kaldı. Sabahların tadına doyamazdı öteden beri. Gözün habercisi yumuşak bir ışık kaplamıştı dört bir yanı. Doya doya yaşanmış bir aşk gecesinin tokluğu ile hoşnuttu. Göle, dağlara, tek tek ağaçlara nerelerinden öpebileceğini aranır gibi bakıyor, gözü nereye ilişse gülümsemek geliyordu içinden. Ana yola çıktıktan sonra Goriçka'ya iki yönden gidebilirdi. Ya ana yoldan ayrılarak güneye doğru inen, gelişte izlediği keçi yolunu ya da Büyük Prispa ile Küçük Prispa gölleri arasından geçen toprak yolu alacaktı. Keçi yolu haritada daha kısa görünse de iki yanını boğan sık makilikler, yer yer kayalık, yer yer sellerin getirdiği taşlarla kaplı oluşu yüzünden atların sık sık nalları kayarak, tökezleyerek zorlukla aştıkları bir yolda, Bilis'te Goriçka yolunun yarısı üstüne düşen Movrava köyüne kadar bazen iki atlının yoldan çıkıp birbirine yol vermeden geçemeyeceği gibi daralır, dik yamaçlar iner çıkar, ayrıca yasa dışı kaçakların yaşamak için seçtikleri bölgelerden geçerdi. İkinci yol kıvrak yürüyüşlü atların sevdiği bir yoldu. Binicilerine durmadan yolu kollamayı bir yana bırakarak düşlere dalma, çevrelerindeki zengin doğanın tadını çıkarma rahatlığı sağlardı. Fransız işgal kuvvetlerinin yasaklarını çiğneyen bir iş gördüğü aklından çıkmıştı o sabah. Yaşadığı gecenin sarhoş edici anılarıyla olabildiği kadar yalnız kalmak için ikinci yolu seçti. Göller arasındaki toprak yolda bir kez daha yitirdi doğuda yüksek dağlar ardında kalan güneşi. Dağların sırtlarını örten ulu ağaçlarla çepeçevre kuşatılmış bir göktü başı üstünde gördüğü. Sağında sularını koyu gölgeler saran Küçük Prispa Gölü uzanıyordu. Çok geçmeden yine gölgeler silindi, tepeleri örten gürgen ormanları üstünden yeniden doğdu güneş. Hala Bilis'teydi, hala geceyi hiç uyumadan geçirdiği yere sırlı yatağın içinde. Cemile'nin uyandığını görüyordu yanı başında. Göz kapaklarını aralarken gülümsüyor, geriniyordu. Soluna dönüyor, göğsüne sokuluyordu mırıldanarak. Gece yanından kalkıp odasına döndüğünü unutuyor, hala kollarında sanıyordu. Sarılmak için kaldırdığı sağ kolu boşlukta inerek yatağa değince bir kez daha aralıyordu göz kapaklarını. Bu kez gülümsemiyordu. Gözleri iri iri açılıyor, dalıp kalıyordu bir süre. Gittiğini hatırlıyordu. Gittiğini, bir daha ne zaman dönüp geri geleceğini bilemediğini. Kır atına binip gitmişti. Gün doğmadan önce babası, annesi Zehra ile birlikte uğurlamışlardı yola çıkarken. Biri daha vardı uğurlarlarken. Hatırladı. Sarı, 10 yıllık çoban köpekleri. Onun bacakları arasında dönmüş dolaşmıştı uğurlarlarken çizmelerini koklamıştı. Onu bırakmış babasını, annesini, Zehra'yı çabuk çabuk koklayıp yanına gelmiş, eteklerini ellerini kokladıktan sonra kuyruğunu sallayarak yüzüne bakmış, o atına binip gidinceye kadar yanından ayrılmamıştı. Anlamıştı gidenin kendi yolcusu olduğunu, kendisini avutması gerektiğini. Kır atı üstünde sabahın sisine karışarak görünmez oluncaya kadar avlu kapısının önünde kalmışlardı. Kapıdan dönerlerken sarı bacaklarına sürünerek yanı sıra geliyordu yine. Kısa kısa hafif seslerle havlıyor, kendisini hiç yalnız bırakmayacağına söz veriyordu. Cemile eğiliyor, başını okşuyordu sarının. Sevindiğini görünce önünde çömeliyor, kucaklıyor, burnu üstünden yanaklarından öpüyordu. Kısa bir iç çekişle sırt üstü dönüyordu yatağında. Öylesine doyuma ulaşmıştı ki etleri henüz duyamıyordu ayrılık acısını. Gözleri tavana takılmış yine gülümsüyordu kendiliğinden. Atının birden kulaklarını dikmesiyle koptu düşlerinden. 30-40 adım önünde bir telli kavağın yükseklerine konmuş bir ala karga gördü. Sabah sabah karga ile karşılaşmak canını sıktı. Uğur sayılmazdı. 5-10 adım daha yaklaşınca karga ile göz göze geldiler. Karga dik dik gözlerinin içine baktı, havalandı, içerilere doğru uçup gitti. bir alakarga ile değil, gün günden daha çok karışan Makedonya'da kime hizmet ettiği bilinmeyen bir hafiye, sivil dolaşan bir kolluk görevlisiyle göz geze gelmiş gibiydi. O kolluk görevlisinin gözleriydi üstüne dikilen gözler. "Sen ha, tanıdım seni. Nerede görürsen çabuk gel duyur dediklerin sensin. 3-4 saate kadar Goriçka'da olacağını duyurmaya gitmişti uçarak efendilerine." Yolunun bazen bir yanında, bazen öbür yanında açılan derin koyaklar üstünde döne döne uçuşan kuzgunlar vardı. Arada koyaklardan birinin üstünde uçarken inişe geçiyorlar, ağaçlar arasında bir yere konuyorlardı. Onların kondukları yerden çığlıklarla başka bir kuzgun sürüsü havalanıyordu. Çıplak kayaların üstünde gökdelen çamlardan birinin karşı bayıra köprü kurar gibi uzanan yan dalına konmuş gagaları kanlı akbabalar görüyordu. Kim bilir kaç taze insan, koyun ya da at ölüsü yatıyordu bu kayakların dibinde. Dün mü, önceki gün mü, kim bilir kimi vurmuşlardı bu yoldan geçerken yine. Atı için, silahı için, ayağındaki postallar, sırtındaki gömlek için ya da torbasındaki bir yiyimlik azığı, bir somun ekmeği için. Yolu gören kayalardan birinin gerisinden ateş ediyordu pusu kurup bekleyen. Vurulan düşüyor, kolu bacağı bir kaya ya da ağaç gövdesine takılıp kalıncaya kadar dik inişli yamacında yuvarlanıyordu koyağın. Yalnız değilse yanındaki arkadaşları dönüp bakmıyorlardı bile ölüsüne. İçlerinden vadesi dolanı seçmişti ölümü. Onu kurban almıştı. Tek kurban yeterdi. Ne gelirdi ellerinden? Gerilerine bakmadan atlarının boynuna kapanıyor, karnını toplayarak dört nala pusu kuranın ateş eriminden uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Yaya isalar en yakın ağacın gövdesi ya da kayanın gerisine sinerek tabancalarını çekiyor, canlarını pahalıya satmak için ateş edenin pusudan çıkıp yaklaşmasını bekliyorlardı. Çok yükseklerde geniş çemberler çizerek acelesiz uçan iki kartal vardı. Arada kanat süzerek alçalıyorlar, yeterli gördükleri yerde durup bakışlarıyla aşağıları tarıyorlardı. Gölün sazlıklarından havalanan iki yaban ördeği ilişti gözüne. Göğüsleri suya değercesine alçaktan uçarak yan yana karşı kıyılara doğru uzaklaşıyorlardı. Kartallardan biri ormana doğru inmişti o ara. Yukarılarda yalnız kalan hızla alçaldı, uzun bacaklarını salarak indi, gölü yarılayan ördeklerden birini kaptı yükseldi. Eşini yitiren ördek çığlıklarla atıldı arkasından. Kartalın iri kanatlarının gücü yoktu onda. Ağır gövdesinin yükü hızını kesiyordu. Kartalla aralarındaki uzaklık göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü. Kartal yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu. Acılı ördek göle kondu, çırpına çırpına 3-5 çığlık atarak konduğu yerde döndü. Çaresizliğini çabuk anlayarak çığlıklarını kesti. Havalandı, az önce eşiyle yan yana uçtukları yöne doğru uçtu, gitti. Geri kalan yolculuğunu tek başına sürdürecekti bundan sonra. Yolu üstündeki ağaçlardan birinden kalkıp ötekine konan bir şahin gördü bu kez. Yol kıyısındaki bodur meşelerden, böğürtlen erguvan kümeleri arasından, atının yaklaşmasından ürken sarı asma, serçe sürüleri fırlıyordu. Yüksek bir çam dalından kalkan şahin, atının önünden havalanan bir serçe sürüsüne daldı. Serçeler uğradıkları baskından şaşkın, ötüşerek sağa sola dağılırlarken aralarından birini kaptı, pençesi arasında avıyla yükseldi, yoldan uzak bir kayaya kondu. Çok iyi biliyordu bu dağlarda tek başına yolculuk etmenin akıllı bir tutum olmadığını. Bütün bu tehlike işaretlerini gördüğü halde yine de korku düşmüyordu yüreğine. Cesaretinden çok gençliğinin verdiği güvenden olsa gerekti bu korkusuzluk. 26 yaşındaydı henüz, yaşama isteklerle doluydu. O kadar uzaklarda görüyordu ki ölümü zorlasa bile aklına getiremiyordu. Yine Cemile düştü aklına. Ay geç doğmuş, gece ilerledikçe aydınlatmıştı odasını. Ayrılırlarken gözlerinin saçlarının rengiyle görüyordu Cemile'yi. Yatağından çıkışını, kalkışını. O dik duruşuyla ayakta doğruldu yatağının yanında. Silkindi, bele inen saçlarını gerisine attı, iki eliyle ensesinde kavradı, sıvazladı, omuzlarının gerisine dağıttı. Geceliğini çekti, düzeltti, diri göğüslerini geriyordu geceliğinin üstü. Terliklerini giydi. Oda kapısına doğru ilerlerken belinin inceliği, vücudunun yuvarlakları belli oluyordu. Kapının gerisinde durdu, dışarıyı dinledi, usulca kapıyı araladı. Eğildi, terliklerini eline alıp dışarıya sıyrıldı, kapıyı çekti, kapattı. Kapıyı çektiği yerde bitiyordu gece. Uzaklaştığını duyamamıştı. Sanki hep kapının gerisinde kalmış gibi kopmuştu gecenin sesleri, görüntüleri. Kendi görüntüsü ise gün ağarırken avlu kapısı önünde atına binip uzaklaştığı, sisler içinde kaybolduğu yerde siliniyordu. Sırtları birbirlerine dönük, bundan sonra belki de hiçbir araya gelmemecesine kendi geleceklerine doğru yürüyorlardı. Böyle başlayıp böyle bitiyordu o yerine getirilemedikçe durmadan yüreği ezen istekler, aşk denilen bunalımlar. Öylesine kesinlikle içine doğuyordu ki bir daha bir araya gelemeyecekleri. O eski ağrı hafiflemişti içinde. Çocukluklarından başlayarak dün geceye kadar gittikçe artan, büyüyen özlemleri dün geceki kavuşmalarıyla karşılığını bulmuştu. Ne kadar isteseler bir daha eskisi kadar yürekleri ezilerek özleyemezlerdi birbirlerini. 15 yıllık bir özlemin hazırladığı bir kavuşmaydı yaşadıkları. Bir daha yinelenmesi olanaksızdı. Bir kez daha buluşmaları olsa olsa dün geceyi bir kez daha yaşayamayacaklarını hatırlatırdı ikisine de. Çok iyi biliyordu ki Cemile de anlamıştı bu bitişi. Böyleydi yaşam. Başlayan her hikaye bitiyordu. Bazen dün geceki gibi geç de olsa tamamlanarak, bazen beklenilmeyen bir yerinde yarım kalarak. Başlangıçlarla bitişler iç içeydi sürekli olarak. Ölümle yaşam da öyle, iç içe, yan yana. Az önce eşiyle yan yana uçarken kartalın kaptığı eşinden ayırdığı ördek ya da yüz serçe içinden Şahin'in pençesine düşen serçe gibi. Belki de böyle olmasıydı yaşamı bu denli doyumsuz kılan. Yaşayan insan ölümü, bitişleri her gün aklına getirmese bile saatler ilerlerken gölgelerin yürüdüğünü, dünyanın karanlıktan aydınlığa, aydınlıktan karanlığa geçtiğini görüyor, sürekli bir değişiklik içinde buluyordu kendini. Yola çıktığı yerden ne gün nerede, ne türlü biteceğini bilmediği sona doğru itildiğini duyuyordu içgüdüleriyle. Bu uçsuz bucaksız evrenin koca koca dağları, denizleri yanında kendilerinin karıncalar gibi küçücük kaldıklarını, binlerce yıllık yaşlı dünyanın ömürleri göz açıp kapayıncaya kadar dolan ölümlü konukları olduklarına göre neden toplar tüfekler üreterek birbirlerini boğazladıkları anlaşılmıyordu.